Ayrım 8. 7. gün İhsan Oktay Anar. Sayfa 92. Canım efendim, şimdi çok uzaklardasınız. Ama hayır, sinemde, kalbimin ta derininde olduğunuzu lütfen biliniz. Sizi daima görüyor, sizi yaşıyor ve sizi seviyorum. Kalbimi aşkınız çarptırıyor. Nabzım sizin isminizi durmadan ve durmadan heceleyerek atıyor. Siz damarlarımda akıp beni sarhoş eden şaraptaki hakikatsiniz. Heyhat ki uzaklardasınız. Ama ben aşk kadar sabırsız, aşık kadar da sabırlıyım. Kim olduğumu biliyorsunuz. Lütfen sormayınız. En azından bildiğinizi bileceğinizden emin olunuz. Daima sizi sevdim, seveceğim, bekledim, bekleyeceğim. Sizi kalp gözümle görüyorum ve karşılaştığımızda sizi yanağınızdaki onurlu yara izinden tanıyacağım. Lütfen bana bu nişane ile geliniz. Sözünü ettiğim nişane çok önemlidir. Şunu da asla unutmayın. Cennetim sizsiniz. Bir çift kanadım olup cennete yükselmem için kavuşmamız yeter. Sevincim beni kanatlandıracaktır. Aşkın beni uçurması için bir buğseniz yeter. Ama biliyorum ki beni özlemediniz. Çünkü hala beni aslında tanımadığınızı bilmiyorsunuz. Canım efendim, lütfen bana itimat ediniz. Artık yanıma geliniz. Lütfen siz olmadan sokaklar, saraylar ve payitahtlar boş. Heyhat, boş. Siz olmadan dünya koskoca bir çöl. Burayı ancak siz bana cennet kılarsınız. Lütfen artık yanıma geliniz. Beni bulmanız ve size kavuşmam için talimatları yerine getirmeniz yeterli. Bana itimat ediniz. Aşıkların birbirlerine söyledikleri bu tür yalanlardan değildir. Tereddüt ettiğiniz her dakika, her saat, her gün ve her hafta benim için eziyet olacaktır. Sizin için açan çiçeği, yani beni soldurmayınız. Hasretle. Prenses Dojira. Hamiş. Size ancak bir mektup yazabilirim. Lütfen siz de bana sadece bir mektupla cevap veriniz. Üstelik bir de gözyaşı lekesi olan bu mektubu okurken İhsan Sait'in eli kolu titriyor, tuttuğu kağıt sarsıntının etkisiyle hışırdarken kalbi aşırı heyecandan güm güm atan ve neredeyse dili tutulan adamcağızın ağzından belli belirsiz ıbı ıbı ıbı ıbı ıbı ıbı sesleri çıkıyordu. Çok geçmeden elinde bizzat şahsına yazılmış aşk mektubu olduğu halde dizüstü yere çöktü. Sesleri işiten ve tuhaf bir halin olduğunu anlayan Bevval elinde bir bardak suyla çıka geldi ve efendisine içirdi. Az sonra İhsan Sait yatağında istirahat ediyordu. Maruz kaldığı hissi sarsıntı onu ziyadesiyle bitap düşürmüştü. Alnında sirkeli suya batırılmış tülbent olduğu halde yatağında sayıklarken Bevval elinde havlu sallayarak onu ferahlatmaya çalışıyordu. Allah için kambur o gece efendisine iyi baktı. Ama sabah olduğunda İhsan Sait o karanlık odadan bir an önce ışığa çıkmak istedi. Çünkü fotoğrafına baktığında gözlerini kamaştıran prensesin ateşine yanıyordu. Koluna giren Bevval'in yardımıyla dışarı çıkan İhsan Sait bir yalancı keçi boynuzu ağacının altına oturdu. Hava açık, gökyüzü masmaviydi. Uzaktaki akça ağaçların, kavakların, çınarların dallarındaki çakır kuşları, serçeler, çılgınlar, ispinozlar o sıcakta cıvıldaşıyorlardı. İleride göçük bir kenarında bir evciğin yanında keçiler ve beciklerin iştahla koparıp yedikleri otların hışırtısı işitiliyordu. Kuşlar şakırdarken ta uzakta bir çocuk koyunları güdüyordu. O sırada bir kumru gugukladı. İhsan Sait'e uyku bastırmıştı. Kuşların cıvıltısı ve gugukları, çiçeklerin kokusu, aşkını ve kalbindeki tutkuyu alevlendirdi. Hava aşırı sıcaktı. Kumruların guguklarını dinlerken vuku bulan olayları düşünmekten vazgeçti. Onun yerine ufku seyretti. Tutkusu onu utkuya götürecekti. Kuşlar cıvıldaşır ve guguklarken ona kucak açan aşkının mektubunu cebinden çıkarıp tekrar tekrar okudu. Ama bir an dona kaldı. Çünkü gözü mektubun tarihindeydi. Allah Allah. Tarihte bir tuhaflık vardı. Olur şey değildi ki bu mektup birkaç gün, birkaç hafta yahut birkaç sene önce yazılmış değildi. Tarih gayet güzel bir el yazısıyla şuurlu olarak atıldığına göre bir hata yapılmış denilemezdi. Fesübhanallah. Prenses Dojira mektubu mazide değil, atide yazmıştı. Heyhat ki ne heyhat. İhsan Said hayretler içinde kalmıştı. Şu anda ve zamanda aşkını arz kürenin hiçbir yerinde bulamazdı. Cebinden saatini çıkarıp saniyesine baktı. İbre istikbale doğru aşığına kavuşmasına yetecek kadar süratle ilerlemiyordu. Oysa Dojira mazide ya da bugünde değil, akrep ve yelkovanın ağır aheste ilerlediği gelecek zamandaydı. Bu yüzden gözleri buğulandı. Ardından dolu dolu oldu. Nihayet açık ve mavi gök altında elinde kalem kağıt şunları yazmaya başladı. Prensesim, güzel gözlerinizden damlayan inci, okudukça beni meftun eden mektubunuza değil, adeta içimi yakan cehennem alevine damlayıp söndürdü ve sinemdeki yaralara deva oldu. O gül yaprağındaki şebnem misali inci ki ay kadar güzel, ay kadar hüzünlü ve ay kadar yalnız. Bana aşkınızı bahşettiğiniz için ne kadar mesudum asla bilemezsiniz. Emin olunuz ki aşk hakiki ise eğer masallar da hakikidir. Ve onların hakiki olduğunu artık inanıyorum. Lütfen bana istediğiniz masalı anlatınız. İnanırım. Cüceleri, büyücüleri, devleri anlatınız. Artık inanırım. Beni sevdiğinizi anlatınız. Çocuk gibi inanırım. Çünkü güzel gözlerinizden kağıda damlayan o inci tanesi benim artık yegane hazinem ve onu kalbimde saklayacağım. Çünkü kalbim artık sizin için atıyor. Ve sizin için sükun bulmaya hazır. Tehlikeli de olsa denilenleri yapmaya hazır bir biçare ve cennetime yani size kavuşmaktan başka hiçbir çaresi olmayan bir aşk hastasıyım artık. Fotoğrafınızı görünce bin parça olan sırça şarap kadehinden farkı kalmayan bu aşığınız size ait olduğunuz dünyada yalnız bırakmayacak. Gerekirse hayatını feda edecektir. Lütfen emin ve müsterih olunuz. Hamiş, yatağımda herhangi bir iz yoktur. Tıraş olurken Hamiş, yanağımda herhangi bir iz yoktur. Tıraş olurken dikkat ederim. Aşkla. İhsan Said. O gece yattığında deliksiz bir uyku çeken İhsan Said, sabah olduğunda Prenses Dojira'ya yazdığı mektubu akşamdan içine bırakıp kilitlediği kasanın açık olduğunu gördü ve gülümsedi. Mektubu sahibesine varmıştı. Yıldız, yıldız, yıldız. Gün battıktan sonra hava iyice soğudu. İhsan Said ve Bevval az sonra kapanacak olan köprüden geçip Karaköy'e vasıl oldular. 38'lik kolt ne olur ne olmaz İhsan Said'in belindeydi. Bevval ise Paşaoğlu'ndan yadigar kalan kasada bulunmuş içi çizimlerle dolu koskoca esrarengiz paketleri iki koltuğunun altında nefes nefese taşıyordu. Karaköy'de dükkanlar ve mağazalar kepenklerini çoktan indirip ite uğursuza karşı bir de kilit vurmuşlardı. O kapkaranlık meydanda dimdik ve müstakim binaların pencerelerinden parafin lambalarının cılız ve ruhsuz ziyaları sızıyor, bacalarından ise içerideki dökme demir sobalarda yakılan meşe odununun dumanı tüterek artık el ayak çekilmiş sokakları ise ve kuruma boğuyordu. Gaz yağı dökülerek anca tutuşturulabilen ıslak odundan tüten buğu onları bir iki öksürttü. Ardında bevval olduğu halde İhsan Said tramvay yolunu takip ederek muntazam taş bloklarından inşa edilmiş ta tepesindeki aşağıdaki zavallılara kanatlarını ve pençelerini açmış granit kartallarıyla muazzam ve müstahkem birer kale misali Sarp, Sulp ve Berk bankalar silsilesinin bulunduğu Voyvoda Caddesi'ne saptı. Zifiri karanlığa soğuk ve sümbüğülü perte huzmeleri neşreden birkaç hava gazı feneri yanı sıra binaların kapıları üstündeki alınlıklara asılı karpet lambalarının çiğ ziyalarının da aydınlattığı parke taşlarla döşeli ıslak cadde ıpıssızdı. Midilli sokağa saptıklarında manzara değişiverdi. Devasa taş binalar yerlerini nasıl ki sıvaları parça parça dökülmüş tuğladan köhne ve galiz meskenlere bıraktıysa Onların yerini şimdi viran ve harap olmasına ramak kalmış ahşap evler almıştı. Arnavut kaldırımı döşeli olduğundan yürüdükleri yol çamurluydu. İşin fenası ejderha gibi haraççıların, cellat misali kopukların ve yüzü soğuk hülhanilerin kol gezdiği bu ruh karartıcı muhit pek de tekin sayılmazdı. Nitekim taaffün etmiş fare leşleri ve at pisliklerinden buram buram tüten raiha midelerini kaldırdığında karanlık içinde ensesi kilise direği misali bir bitirimin meyhanede daha şimdiden üç şişe şarap dilendiği, diplediği için zom olmuş bir ayyeşi muştayla dövdüğünü gördüler. Zil zurna olan adamcağız ağzındaki bütün dişler döküldüğü halde şarkı söylemeye hala dili döndüğünce devam etmekteydi. Derken dolunayın şavkı karanlık sokağın köşesinde bir gaddarenin çeliğinde aksetti ve sunturlu bir küfrün ardından canhıraş bir feryat duyuldu. İşte bu köşeyi döndüklerinde Allahü Teala'dan gayrısı için boğazı kesilip cüzdanı ve altın saati çalınmış bir kurbanla karşılaştılar. Yapacakları pek fazla bir şey olmadığından zekavete girip kolları bacakları gırtlaklanmış koyun gibi kasılıp titreyen adamcağızı oracıkta bırakmışlardı. Bu muhitte ahval-ü şerait ciddi ve elektrikliydi. Ölüm var, dirim var. İhsan Said tabancasını belinden çıkarıp sürgüyü çekerek mermiyi namluya sürdü ve emniyeti açtı. Az sonra sapacakları defne çiçeği sokaktan tek tük naralar geldi. Buradaki birkaç evin cümle kapısına kırmızı fener asılmıştı ki bu da evlerin zamparalarla mahbubelerinin randevulaştığı mekanlar olduğunun işaretiydi. Karanlık içinde ta uzakta bir meyhaneden kahkahalar, söylenip sokurdanmalar işitiliyordu. İki adam bu ölümcül sokakta yürek Selanik yürürlerken, aksi tesadüf bir kuyudan fırlayıveren kopuğun teki karşılarına çıktı. En az 20 yaşında gösteren bu ter bıyıklı kopuğun altında şalvar, üstünde ise Avrupa'yı bir ceket vardı. Çorapsız ayaklarındaki yüksek ökçeli kara kunduraların topuklarına basılmıştı. Başında yar tekmeli fes, içinde ise boyun bağı bağlanmış kolalı yakalı bir frenk gömleği görünmekteydi. Gırtlağındaki Adem elması öne gelecek şekilde çenesini kaldırıp dirseklerini racon icabı alabildiğini açmış, yengeçvari bir yürüyüşle ve her adımda yaylanarak onların gittiği noktaya çağanoz gibi çapraz çapraz ilerlemekteydi. Belaya bulaşmamak için biraz yana çekildilerse de kopuk, eliyle İhsan Sait'in göğsüne bastırarak onu durdurdu ve cızırtılı bir sesle ''Burada rafadanları, rafine zazonları sevmeyiz.'' dedi. ''Ne o? Sinyale mi çıktınız?'' İhsan Sait ''Hayır.'' dedi. ''Dolaşıyoruz sadece.'' Kopuk ise ''Bana sıkıp üfleme.'' dedi. ''Bunu kıçının hangi lobundan uydurdun?'' İhsan Sait gelmişken birini göreceğiz deyince kopuk aç karın yüksek nalın salın husyelerim salın dedi. Dol dola getirme beni yoksa koparıp eline veririm. Bunun üzerine İhsan Sait etme eyleme dedi. Aman bey nam bir zatı arıyoruz. Kopuk ise vay paparonlar dedi. Siz kaldırım kargasısınız. Ne arıyorsunuz o şahsı? İhsan Sait, polis değiliz, ona bir siparişimiz vardır, dedi. Hem belki sana da koklatır. Bu sözü işitir işitmez kopuk, yıldırım gibi davranıp İhsan Sait'in kemerine sıkıştırılmış tabancayı alıverdi ve şarjörü çıkarıp beline attı. Sürgüyü çekip atım yatağındaki mermiyi de fırlattıktan sonra koltuk sahibine geri verdi. Ardından onlara fısıltıyla şöyle dedi, beni takip edin. Sarhoş ustalarca sümmet tedarik inşa edilmiş, inşallahla maşallahla ayakta duran derme çatma evlerin bulunduğu sokakta ilerledikten sonra Galata'nın yıkılan surlarından arta kalan bir viranenin önüne geldiler. Buranın paslı demir kapısına seneler ve belki asırlardır inile çıkıla aşınıp cilalanmış 7 mermer basamakla iniliyordu. Kopuğun yumrukladığı bu kapı neden sonra açıldı? Geç açılmasının nedeni kapının arkasında muhtemel bir polis baskınına karşı bir kol olmasıydı. ama kol demiri yerine ve büyük bir ihtiyatsızlıkla neredeyse tamamen çürümüş bir kalas yerleştirilmişti ki bu kadim Rum padişahlarının kendilerine karşı gelen zavallıları idam ettirdikleri Latince'deki T harfine benzer bir işkence aleti yani bir salip idi. Burası artık ne hikmetse duvarlardaki oyuklarda bir takım insan kemiklerinin muhafaza edildiği bir mahzeni uzeyim idi. Duvarda non est dolor sicut dolor meus gibisinden bir yazı kazılıydı. İçeride biri yani aman baba dışında ejderha gibi yahut hortlak gibi iki bitirim vardı. Bunlardan ensesi yalı kazığı gibi olan Algarina kopuğun suratına okkalı bir sille çarparak "Behey avanak" dedi. "Burayı daha dün bulduk da sığındık. Bu zazonları ne demeye getirirsin buraya? Sırrımızı açık ettin deyyus." Kopuk laf anlatmaya çalışırken soğuk yüzlü diğer külhani dün geceden ıslatılmış kuru fasulyeyi pişirmek için o güne kadar birkaç kişinin karnını deşip paçasını bozduğu kasaturasıyla soğan doğruyordu. Bunun için ocakta yakılmıştı ama ateş sönecek gibiydi. Bunun için adam kol demiri vazifesi gören kalasa çivili üzerinde belli belirsiz ınrı yazılı tabelayı söküp ateşe attı. Ve kuru fasulye tenceresini ocağa koydu. Az sonra ocak fokurduyor ve kopuk dışarıda erkete beklerken açlıktan mideleri guruldayan iki hapishane firarisi iştahla yutkuna yutkuna tencereyi sırayla tahta kaşıkla karıştırıyordu. Aslında temiz yüzlü olan üçüncü adam yani Aman Baba da kanun kaçağıydı. Bir mühtedi mühendis olan Aman Baba aklınca Halife Efendimiz'e iltifat etmek için onun kuvvet yahut iktidarını Buhar beygiri üzerinden hesaplamak gibi bir öküzlük etmişti. Onun halifeyi haşa beygire benzetmek gibi bir edepsizlik yaptığı hafiyeler tarafından yıldızla jurnal edilince işini gücünü bırakmış, kendisi gibi kanundan firar eden iki arkadaşıyla beraber belki asırlardır kimsenin ayak basmadığı bu metruk kiliseye sığınmıştı. Bevval'in taşıdığı çizimleri incelerken hapishane firarileri kuru fasulyeye pul biber koyup koymamak hususunda kavgaya başlamışlardı. Çünkü işlerinden biri acıyı severken diğeri basur illetinden mustaripti. Nihayet acıyı bal eleyen o adam o metrukiyede bulup aydınlanmak için yaktıkları mermer sunağa itinayla yerleştirilmiş bir kadim kaseye fasulye koyup arkadaşına verdikten sonra kendi damak zevkine göre tencereye bir avuç dolusu pul biber attı. Aman Baba çizimleri incelemekteydi. Bunlardan biri çift kanatlı bir tayyare planıydı. Diğeri ise akıllara durgunluk veren bir hava sefinesine ait çizimler ve hesaplardı. Adam İhsan Sait'e şunları söylüyordu. Tayyareyi yapabiliriz ama şu koskoca hava sefinesini yapmak için elindeki paranın neredeyse iki katına ihtiyacımız var. Bu balonun sülbü için alüminyumu nerede bulacak ve parçaları nerede döktüreceksin? Nirayama'daki fırın bu iş için elverişli mi bilemem. Ama her şeyin bir çaresi bulunur, merak etme. Ne var ki ben şimdi bir kanun kaçağıyım. Benim emniyetimi nasıl sağlayacaksın? Haydi beni inandır bakalım. Aman Baba'nın yanından ümitsizlikle ayrılan İhsan Sait, cebine tren parası sıkıştırdığı Bevval'i Ayastefanos'a yolladıktan sonra yokuş yukarı yürüdü ve az sonra Galatasaray'daki Sponek birahanesinin camlarından sızan ışıkları gördü. Ama ne tuhaf ki efendiler ve beylerle tıklım tıkışık dolu olmasına rağmen içeride tıs yoktu. Kapıyı açtığında yoğun cigara dumanı yüzüne dalga dalga vurdu. Salondaki her bir masada en az beşer, yedişer şahıs oturmasına ve önlerinde adamın çenesini düşüren koskoca birer bardak biri olmasına rağmen nedense dertleşip helalleşmek yerine sükut içinde ağız dil vermiyorlardı. Ortalık o kadar asudeydi ki tahta masaları kemiren kurtların sesi bile işitiliyordu. Garsonun gösterdiği yere oturan İhsan Sait neden sonra bu sükunetin esrarını keşfetti. Salonun tam ortasındaki masada kızıl fesli ve koskocaman kulakları kepçe şeklinde bir şahıs tek başına oturmaktaydı. Amirinin gözüne girip terfi almak için nizami giyinmiş, etrafta mimli bu zatın padişahımızın hafiyelerinden biri olduğu belliydi. İşin tuhafı, salondaki konuşmaları takip için tıpkı kediler veya köpekler gibi kulak kepçelerini sağa sola, ileriye geriye, öne arkaya oynatabiliyor, padişahımızın saltanatını tehdit edebilecek bir lakırdı, bir fısıltı, bir isyan haberi işitip o lafı eden namussuzu saraya fitlemek için can atıyordu. Kulaklarındaki tabiat üstü hassa ile musikideki bir perdenin 18'de birini bile hissedebilecek bu hafiyenin önünde bir de kitap vardı. Güya okuyor numarası yapıyordu ama bir saat geçmesine rağmen kitabın hala 72. ve 3. sayfalarındaydı. Hatta bu sayfalarda adamın dudaklarından dökülüp artık çoktan kurumuş bira lekeleri bile görülmekteydi. Ara sıra hissettirmediğini zannederek salondaki ahaliye gözünün ucuyla bakıyor, biriyle göz göze geldi mi hemen okuma numarasına devam ediyordu. Ama çok geçmeden tarassut hırsı galebe çalıyor, başını kaldırıp yine şöyle bir kitakse etmeden duramıyordu. Aslında hafiye lakırdı taşımakta haklı sayılırdı. Çünkü jurnal başına 4 kuruş prim alıyordu ve aksilik bu ya, o gün işleri kesat gitmişti. Üstelik oğlunun düğünü için de paraya ihtiyacı vardı. Ama birahanedeki ahalinin ağzını bıçak açmıyordu. Nihayet bir iki öfleyip püfledikten sonra kalkıp hesabı ödemeye yeltendi. Ama onun hafiye olduğunu ve belki yarın öbür gün ona işi düşebileceğini bilen garson ondan para almayınca hafiyenin canı sıkıldı. Herkes meşhur olmayı isterdi. Ancak meşhur bir casusun evine ekmek götürmesi zor olurdu. Üzgün ve sıkıntılı hafiye kapıdan çıkar çıkmaz önce kaynanalarından yakınıp da o ana kadar lafları boğazlarında düğümlenenler sohbete bismillah dedi. Böylece birahane müdavimleri siftah edip hasbihale başladılar. Daha bir dakika önce ağzı dili bağlanmış bir katip çan çan konuşuyor, hafiye oradayken gıkını çıkarmayan meslektaşı ise lafı ağzından alıp kapıp tatavayı sürdürüyordu. Bardak bardak içilen biranın etkisiyle sohbet o kadar koyulaşmıştı ki bir söyleyen iki işitiyordu. Hatta çal çene biri cır cır konuşmaktan az kalsın Ağustos böceği gibi çatlatı verecekti. İşte o gece birahanede İhsan Said kafasına koyduklarını yapabilmesi için sadece paraya değil aynı zamanda hürriyete, hür bir ortama da ihtiyaç olduğunu biliyordu. Ne tesadüf ki ertesi günkü İkdam gazetesinde o mutlu haberi değil adeta Dejura'nın o güzel yüzünü görmüştü. Saadeti ve saltanatı daim olsun, Müslümanların halifesi, devletli padişah Efendimizin istib, tövbe haşa. Efendimizin devri bir huzur, sükun ve sükut devriydi. Huzuru imamlar hutbeleriyle camilerde, sükunu polisler sopalarıyla sokaklarda, sükutu ise hafiyeler jurnalleriyle şehirde sağlarlardı. Ama günün birinde Boğaz vapuru köprüye yanaştıktan sonra Bab-ı Ali'nin ürkek, ruhsuz ve ağlamaklı memurları tam da emin önüne çıkmışlardı ki küçük dili titreyecek şekilde boğazını yırtarcasına bağıran bir gazeteci çocuğun şu çığlığını işitiverdiklerinde korkudan elleri ayakları gevşedi. Hürriyet, müsavat, uhuvvet. Yokuşu çıkmak yerine gazeteci çocukla göz göze gelmeye itina gösterip hemen koşar adım sokaklara saptılar. Kurtlanıp pirelenmekte kendilerini haklı görüyorlardı. Çünkü bu Efendimizin emrindeki hafiyelerin sarkıttığı bir zoka olabilir ve çocuğa ver bakalım bir ikdam gazetesi deyip parayı tosladıklarında akşama kalmadan yıldıza jurnal edilebilirlerdi. Ardından Bekir Ağa bölüğünde gün, ay ve seneleri sayarlar, çoluk çocuk, torun tosun aç bir ilaç kalırdı. Ne var ki gazeteci velet her sabah en az 50-60 gazete alan memur tayfesinin kendisinden niçin kaçtığını anlayamadı. Ama koskoca saçı sakalı ağarmış, kelli felli, kıçlı göbekli adamların koşar adım kaçtığını görünce keyfi yerine gelmişti. Bu yüzden yalın ayak onların ardı sıra koşmaya, adeta memurları kovalamaya başladı. Bir yandan da bağırıyor ve şu çığlıklarla adamcağızları dehşete düşürüyordu. Hürriyet, hürriyet, müsavat, uhuvvet, hürriyet. Gazeteci velet çıplak ayaklarıyla parkeli taşlı yolda şap şap koşarak memurlara yetişti. Ancak bu esnada ihtiyar olduğu için en arkada kalan bir katip kalbi yorulmuş olacak ki oracıkta yere yığılıverdi. Bir elini göğsüne götürmüş, zorla nefes alırken veled-i zina da adamcağızın kulağına avaz avaz hürriyet diye haykırıyordu. İşte o sabah dersaadetin evhamlı ahalisi gönül derdiyle yanan aşıklar gibi iç alemine kapandı. Acaba gerçekten Padişah Efendimiz insafa gelmiş de hürriyet mi ilan etmişti? Okuma yazma bilmedikleri halde sırf cesaretini ispat için gazete alan birkaç kabadayının ağzını arayanlar bile oldu. İktam gazetesini alan ilk kişiye zavallı bir kurban gözüyle bakıldı ve başına gelmesi muhtemel felaket nedeniyle kendisiyle selam sabah bir müddet kesildi. Zaten o da korkuyordu. Ama sonra baklayı ağzından çıkardı ve haberi bir iki kişiye fısladı. Onlar da 3-5 arkadaşlarına çıtlattılar. Nihayet bu şahısların da dili çözüldü ve padişahımızın hürriyet ilan ettiğini önce bir alay insan derken koskoca bir güruh öğrendi. Bu cemaatin fertleri haberi zevcelerine, mahdumlarına, dünürlerine, bacanaklarına, görümcelerine, eltilerine, konu komşuya akoz ettiler. Söylenenler mahalleden mahalleye sirayet etti. Öğlene doğru bütün dersaadet hürriyetin ilanı haberiyle çalkalanıyordu. Daha birkaç saat önce bu kelimeyi ağzına almaya tırsan ahali adeta lisana gelmiş kıraathanelerde, cami avlularında, devlet dairelerinde, meydanlarda ve birahanelerde ara vermeden ve durup oturmadan hürriyetten bahsediyordu. Haklarını yememeli. Önce kelimeleri tartarak lafın gümrüğünü vererek konuşuyorlardı. Ama öğleden sonra artık dilleri çözülmüş olacak ki lafı birbirlerinin ağzından kapıp ulu orta konuşmaya giriştiler. Nihayet Dersaadet'in muhtelif mahallelerinde yaşasın hürriyet avazeleri işitilmeye başladı. Hürriyet naraları, müsavat nidaları ve uhuvvet vaveylaları dört bir yandan aksediyordu. 3-5 kişilik güruhlar birleşip kolları, kollar kaynaşıp alayları, alaylar da toplaşıp koskoca bir kalabalığı meydana getirdi. İşte bu kalabalık, "Padişahım çok yaşa, yaşasın hürriyet, yaşasın müsavat, yaşasın uhuvvet" nidalarıyla Bab-ı Ali'ye yürümeye başladı. Kapı önüne geldiklerinde onları mavi üniformalı, kızıl fesli jandarmalar durdurdu. Ama yaygara ve feryat, vaveyla ve viyak bu devlet dairesinin pencere camlarını zangır zangır zangırdatıyordu. Derken kapıdan çıkan sırmalı, simli, göğsünde at nalı gibi nişanlar ve madalyalarla ihtiyar ve kalantor bir paşa merdivenin üstünde belirince kalabalıktan bir "Ooo!" nidası yükseldi. Anlaşılan paşa nutuk atacaktı. Uğultu giderek söndü ve paşa şişinip kasılarak konuşmaya başladı. Sanki oradakilere hak etmedikleri bir şey defi bela kabilinden verilmiş de bundan gocunmuş ve sinirlenmiş gibi adamın kaşı gözü seyiriyordu. Paşa tam konuşuyordu ki bir ara duraksadı, hatta bazıları adamcağıza inmeyindi zannetmişti. Oysa paşa efendi o sıra bir ecnebi fotoğrafçıya poz veriyordu. Paşanın tafrası ve fiyakası nutku bittikten sonra da sürdü. Çünkü gazeteciler onunla konuşuyorlardı. Bu sırada trompetler, davullar, kornolar, tubalar, trompetler ve küslerle koşar adım gelen askeri bando şeflerinin önünde hazır ola geçti. Az sonra Hamidiye Marşı çalınıyor, kalabalıktakiler de "Yaşa, var ol" nidalarıyla feslerini havaya fırlatıyorlardı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 104.